Merhaba, ben Erdi Özdağ. Donanım.com olarak Intel Geliştiriciler Konferansı için San Francisco'dayız. Şu an yanımda Intel Türkiye'den Teknik Müdür Cemal Kayacan var. Kendisiyle IDF hakkında genel bir değerlendirme yapacağız. Merhaba Cemal.
Merhaba Erdi.
Şimdi IDF bu sene 15. yaşını kutluyor ve Intel yine burada her sene olduğu gibi endüstrinin gidişatını değiştirebilecek bazı önemli yenilikler yaptı. Dilersen okuyucularımız için bize biraz Intel burada neler tanıttı ve neler Intel için önümüzdeki sene önemli olacak, onlardan bahsedelim.
Burada pek çok farklı teknoloji aslında ilk defa tanıtıldı. Bunun yanında mevcut olan teknolojiler içinde yapılacak iyileştirmeler, geliştirmelerden bahsedildi. Örneğin ultrabooklarda çeşitli önümüzdeki dönemde göreceğimiz yenilikler, insanların hayatını kolaylaştıracak ultrabooklardan elde edecekleri deneyimi geliştirecek çeşitli yenilikler aynı şekilde gösterildi. Bunun dışında ilk defa olarak Intel'in 4. nesil işlemcileri hakkında bazı bilgiler ve çalışan sistemler gördük. Ve bugün sabah yapılan şeyde sunumda ilk defa işlemcinin içine Intel'in işlemcisinin içine bir bu Atom işlemcinin içine wireless, yani kablosuz teknolojinin de yerleştirildiğini gördük. Bunların hepsini aslında aşağı yukarı canlı olarak da burada görme imkanını elde ettik.
Şimdi Haswell jenerasyonu ve yeni işlemciler hakkında konuşacağız burada gösterilenler doğrultusunda. Hani onları sona saklayalım. Önce ultrabooklardan biraz daha bahsedelim istersen. Şimdi ultrabooklara baktığımızda Intel çok ciddi bir yatırım alanı oluşturmuş durumda. Zaten kategoriye ismini veren de yine Intel oldu. Burada gösterilen yeni demolar Intel'in ultrabookları aslında biraz daha akıllı bir hale getirmeyi ve hani akıllı telefon gibi kullanıcıların her zaman yanına taşıyacağı cihazlara dönüştürmek istediğini gördük diyebilirim. Hani biraz onlardan bahsedelim. NFC teknolojisi var, sesli tanıma teknolojisi var, harekete duyarlı sensörlerin kullanımı var. Biraz onlardan bahsedelim istersen.
Biliyorsun ultrabook ilk defa Intel tarafından 2011'de ortaya çıkmıştı. 2012 yılı içinde 3. nesil işlemcilerimiz, 3. nesil Core işlemcilerimizle beraber bir gelişim gösterdiler. Burada gördüğümüz pek çok yenilik 4. nesille beraber daha da gelişecek tabii. Aslında 3. nesil ultrabooklarda da yavaş yavaş görmeye başlayacağımız ultrabook deneyimini arttıracak çeşitli ek özelliklerden oluşuyor. Bunların arasında çeşitli sensörler eklenmesi var. İşte dokunmatik ekranların bulunması var. Bunun yanı sıra tabii önümüzdeki dönemde daha çok tabii burada gördüğümüz canlı demolarla önümüzdeki dönemde 2014 yılı içinde insanlara daha iyi nasıl bir deneyim yaşatırızı gördük. Bunların arasında senin saydığın işte NFC teknolojisiyle kredi kartımızı sadece ultrabook'umuza yaklaştırarak ve ultrabook'umuzun da bize ait olduğu daha önce Intel kişisel bilgi koruma teknolojisi sayesinde ultrabook'la alışveriş yaptığımız site arasında da bir bağlantı kurularak şifreler vesaireler gibi uzun şeylere gerek kalmadan, işlemlere gerek kalmadan, unuttum işte her yere başka bir şifre kullanayım vesaire gibi zorluklardan insanları kurtarmak için ortaya çıkan bir teknoloji. Mastercard'la beraber yaptığımız çalışmalar var. Onun örneklerini de burada hep beraber gördük. Bunun dışında sesle bilgisayarı kullanabilme çok aslında güzel çalışan bir şey gördük, bir demo gördük. Gerçekten çok zor komplike cümleleri anlayıp bunları aksiyona geçirebilen bir şeydi, bir demoydu. Bunun yanı sıra el hareketleri, yüz hareketleri vesaire gibi şeylerle işte gesture control dediğimiz insanların hareketleriyle bilgisayarın kontrol edilebildiği demolar gördük. Bunların hepsi aslında Intel'in insanların teknolojik cihazlarla doğal yollardan iletişim kurabilmesini sağlayabilmek amacıyla geliştirdiği teknolojiler. Bir kısmı dediğim gibi işte dokunmatik ekranlar gibi çeşitli sensörler, işte GPS vesaire gibi şeylerle bugün yavaş yavaş girmeye başlıyor. Bir kısmı da az önce söylediğim işte sesle kontrol, hareketle kontrol gibi şeylerde. Önümüzdeki dönemde 2014 yılı içinde daha çok göreceğimiz yenilikler.
Bu detaylar hakkında birkaç ufak not da ben ekleyeyim burada. Şimdi, NFC desteği konusunda burada gösterilen tek cihaz Toshiba'ydı. Toshiba'nın Satellite U925T isimli ultrabook'u. Ancak önümüzdeki dönemde bu muhtemelen yaygınlaşacaktır diyelim. Ses tanıma teknolojisi ben şu ana kadar gördüğüm en ileri seviyeli teknoloji Intel'den gördüm diyebilirim. Burada Intel Dragon Assist isimli bir teknoloji tanıttı. Şu an var olan teknolojilerde genelde konuşarak, bir şeyler, sorular sorarak yanıtlar alıyorduk teknolojilerden. Ancak Dragon Assist teknolojisinde sisteme emir devirebiliyorsunuz. Örneğin Amazon'da bana şu kitabı ara, en ucuz fiyatı bul diyebiliyorsunuz. Bu hakikaten önemli bir ilerleme, çünkü çok karmaşık algoritmalar arka planda çalışarak sizi doğru sonuca gösteriyor ki yani buradaki yapılan konuşmalar farklı aksanlarda bile benzer sonuçların çok akıcı ve hızlı bir şekilde göstereceğini vurguluyordu. Bunun dışında tabii ultrabook'lara GPS gelecek. Özellikle Windows 8 ile birlikte lokasyon bazlı uygulamaların artması bekleniyor ki Intel de burada hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ultrabook'larda GPS donanımlı ultrabook'ları da burada göreceğiz gibi. Tabii hareket kontrol var. Burada da Intel yeni bir SDK oluşturmuş durumda. Yani yazılım geliştirme kiti. Uygulama geliştiriciler bu SDK üzerinden kendi uygulamalarını yapabilecekler. Burada tabii sensör ya da kameraya ihtiyaç var. Kamera tarafında da Intel şu anda en azından ilk etapla Creative ile beraber işbirliğine gidiyor. Biz burada iki tane uygulama gördük. Bunlardan bir tanesi Soft Kinect Solar System Emulasyonu isimli bir uygulamaydı. Burada aynı, belki benzetme doğru olabilir, Tom Cruise'un oynadığı filmde, filmin ismini şu an tam hatırlayamadım ama
Minority Report.
Minority Report, evet. Azınlık Raporu filminde olduğu gibi hareketlerinizi örneğin evrenimizdeki gezegenlerin yerlerini değiştirerek belki bu okullar için uygun bir sistem olabilir. İnteraktif bir çalışma yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bir de Millions Minus ismi bir uygulama gösterildi. Burada yine el hareketleriyle beraber oyunu kontrol edebiliyoruz. Hani biz bu kontrollere Kinect'ten alışıktık, ancak böyle bir sistemin bilgisayar dünyasına geliyor olması ve gerçek anlamda karmaşık hareketleri bile tanımlıyor olması son derece önemli ki SDK'nın çıkması uygulamaların sayısında artacağını göstermekte. Şimdi ultrabook'lar zaten belli ki yaygınlaşacak. Bu noktada evet. Intel yoğun bir şekilde çalışıyor.
Ultrabook'larda aslında değinmemiz gereken bir başka şey de, yenilik de şu olabilir. 2011 ve 2012 yılında daha çok işte klasik notebook form faktöründe ultrabook'lar görmüştük. Burada gördük ki aslında artık yavaş yavaş orada da gerektiğinde tablet olarak kullanabileceğimiz, işte bükülebilen veya işte tablet olarak klavyeden ayrılabilen vesaire çeşitli farklı form faktörlerinde ultrabook'larda artık görülebileceği, insanlara gerektiğinde tabletten bekledikleri o dokunmatik ekran la iletişim kurabilme, gerektiğinde de özellikle iş kullanıcılarında veya özellikle işte yazı yazarken, bir içerik hazırlarken ihtiyacımız olduğunda klavyeyi de kullanabileceğimiz, aslında iki dünyanın en iyi noktalarını kullanıcılarla birleştirecek form faktörler de geliyor.
Evet, burada hani cihazlara da örnek verelim istersen. Burada döndürülebilir ekranlı Windows 8 Ultrabook olarak Lenovo'nun Yoga modeli vardı. Yine çıkartılıp sadece tablet olarak kullanılabilen de hem Compal'in hem de Asus'un Vive adını verdiği modeller yine buradaydı.
Evet, Sony'nin de kaydırılabilir diyebileceğimiz tipte bir modelini de aynı şekilde gördük.
Şimdi istersen yavaş yavaş işlemcilere geçelim. Eminim ki pek çok okuyucumuz, izleyicimiz Intel'in yeni nesil işlemcilerini merak ediyordur. Hazvel'e değineceğiz, ancak bugün Intel çok ilginç bir demo gerçekleştirdi ve içerisinde kablosuz iletişim yongasını barındıran ve çift çekirdekli atom platformu üzerine şekillendirilen yeni bir platform, yeni bir işlemci tanıtımını da gerçekleştirdi. Biraz da bundan bahsedelim Cemal istersen.
Evet, bugün hatta Intel'in teknoloji alanında, yani teknoloji geliştirme konusunda en üst seviyedeki yöneticisi Justin Ratner, 10 yıl önceki bir IDF'de yapılan konuşmaya atıfta bulunarak başladı ve o konuşmada vaat edilen şuydu: biz işte kablosuz iletişim teknolojilerini işlemciyle birleştireceğiz ve bugünkü IDF'de bunu Intel'in nasıl gerçekleştirdiğini bize gösterdiler. Bu tabii ki kolay değil. Bunu gerçekleştiren mühendislik takımının başındaki arkadaş da Justin Rattner'la beraber sahnedeydi ve gerçekten çok yüksek karmaşıklıkta matematik hesaplamalarıyla bu işin yapılabildiğini bize anlattılar.
Hatta Justin Rattner bu sistemi geliştirmesi için yeni bir matematik yarattı gibi de bir ifadede bulundu.
Evet, çok doğru. Gerçekten bu tür yenilikleri sağlamak aslında sadece işte transistör teknolojisini küçültmek vesaireyle değil, Intel'de gerçekten önemli sayıda, azımsanamayacak sayıda bilim adamı var ve bu bilim adamları matematik, fizik, işte madde bilimi gibi konularda çok yoğun çalışmalar yapıyorlar ve bunların sonucunda bugün gerçekten bir işlemcinin üzerinde kablosuz iletişim yongasının da birlikte aynı işlemci zarında olduğu bir örnek gördük. İşte iki tane atom çekirdeği artı bu kablosuz iletişim yongasının da olduğu bir örnekti. Ve çalışan bir canlı demoyu da gördük burada. Bir notebook'tan karşı taraftaki başka bir notebook'a kablosuz olarak Full HD video stream edildi. Yani ağ üzerinden gönderilerek oynatıldı. Bu gerçekten Intel açısından önemli, insanların hayatını gene kolaylaştırabilecek, insanlara yardımcı olabilmek için yaptıkları işlerde geliştirilen bir teknoloji.
Zaten ortaya çıkan çeşitli detaylar gösteriyor ki muhtemelen 14 nanometre ile birlikte Intel'in tüm işlemci ailesi belki de yongada sistem platformuna bürünecek ve o noktada da bu ilk aşamalardan bir tanesi entegre grafikten sonra kablosuz iletişim yongası da Intel tarafında yavaş yavaş işlemcinin içerisine girmeye başlıyor gibi. Şu an 32 nanometre ve demo ya da deneysel bir çalışma noktasında, ancak yakın zamanda belki de önümüzdeki sene içerisinde biz bu işlemcileri de piyasada görüyor olabileceğiz. Bunlar Intel Labs tarafından yapılan çalışmalar. Yani Intel'in işlemci geliştiren Ar-Ge ekibinin dışında ileri mühendislik çalışmaları yapan farklı kollara sahip Intel laboratuvarları da var. Bu çalışmalar şu anda Intel Labs tarafından gerçekleştiriliyor. Herhalde nihai sürüme geçtiği zaman Intel'in işlemci geliştiren takımı da son uçuşları yapıp ürünlerin piyasaya çıkmasını sağlayacaktır.
Doğru. Intel Labs az önce söylediğim gibi pek çok bilim adamını bir araya getiren bir şey aslında, bölüm. Burada bizlerin çoğu zaman hayallerini süsleyen teknolojiler üzerine uzun yıllar çalışıyorlar ve bunları başardıkları zamanda artık onun işte hayatımıza girmesini sağlayacak şekilde Intel'in üretim birimleri işin içine giriyor ve bu laboratuvar ortamında gerçekleştiren teknolojileri hepimizin kullanabileceği şekilde üretime geçiriyorlar.
Bunlar deneysel çalışmalar, daha alınması gereken yollar var. Biz biraz da yakın zamanda, yakın gelecek diyelim, piyasaya çıkması beklenen Haswell jenerasyondan bahsedeyim Cemal. Şimdi Intel TikTok'a devam ediyor ve AV1 işten sonra mikro işlemci mimarisinde güncellemeler için Haswell jenerasyonu ya da Intel'in artık resmi olarak açıkladığı itibariyle 4. nesil Core işlemci ailesini göreceğiz. Intel buradan çekirdek bazında hem de grafik bazında yaptığı yeniliklerin bazılarını açıkladı. Dilersen bazı onlardan bahsedelim.
Bahsedelim. Şimdi çekirdek bazında ve özellikle grafik işlemci bazında çeşitli yenilikler var. Bildiğin gibi 4. nesil Core mimarisi bizim yeni mimariye geçtiğimiz, yani TAK senesinde olduğumuz işlemcimiz. Burada özellikle çekirdek tarafında amaçlanan şey çeşitli yeniliklerle performansı arttırırken enerji tüketimini de aşağı seviyelere çeken yenilikler getirmek. Tabii bunların arasında uygulama üretenlerin işlerini kolaylaştıracak çeşitli şeyler de var. Yeni teknolojiler de var. Bunun yanı sıra işlemcinin bir şeyde, bir saat tikinde daha fazla işlem yapabilmesini sağlayabilecek şekilde 22 nanometreye geçmemiz sayesinde daha fazla transistör eklemiş durumdayız. Tüm bu teknolojilerle çekirdek performansı gerçekten gene her zaman olduğu gibi Intel'in yeni nesliyle daha ileri seviyelere gelecek. Ancak asıl Haswell'e geçtiğimiz zaman büyük bir sıçramayı grafik performansında yaptığını da göreceğiz. Burada GT1, GT2 yani şu anki şeyde 3. nesilde HD Graphics 2500, HD Graphics 3000'e 4000'e denk gelen iki grafik seviyemiz vardı. Hezval'la birlikte yani 4. nesil Core işlemcilerle birlikte buna bir 3. seviye de eklenecek. GT1, GT2 ve GT3 olacak. Tabii burada asıl büyük sıçramayı yapacak olan GT3'te şöyle söyleyebilirim. Şu anki HD Graphics 4000 ile kıyasladığımız zaman grafik işlemleri yapan bölümlerin ikiye katlanacağını söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda grafik işlemci içinde bu 3 boyutlu hesaplamalar dışında medya uygulamaları dediğimiz hesaplamaları yapan da var. Bölümler de var. Bu bölümler bildiğin gibi bizim kullanıcılarımızın özellikle video uygulamalarında bir videoyu başka bir videoya çevirmekte, başka bir video formatına çevirmekte ya da videolarını üzerlerinde çeşitli oynamalar yaparak istedikleri hale getirmekte kullandıkları uygulamaların daha yüksek performansla çalışmalarını sağlıyor. Hezval'de işte GT3'te bu medya motoru dediğimiz motorun da ikiye katlandığını görüyoruz. Yani hem medya hem de 3 boyutlu grafik tarafında GT3 önemli performans artışları getirecek. Burada zaten ilk gün David Perlmutter'in, gene Intel'in üst seviye yöneticilerinden David Perlmutter'in gösterdiği bir demoda şu anki 3. nesil bir Ultrabook işlemcisiyle 4. nesil çalışan bir Ultrabook işlemcisi prototipi arasında bir karşılaştırma yapıldı ve gördüğümüz şuydu. Aynı enerji seviyesinde çalıştıklarında 4. nesil Ultrabook işlemcisinin içindeki grafik işlemci iki katı performans gösterebiliyor. Veya daha küçük işte tabletler vesaireler gibi fan kullanılmadan yapılacak dizaynlar düşünülürse de bugün elde ettiğimiz performans seviyesini yarısı hatta yarısından daha düşük bir enerji seviyesinde de sağlayabildiğini görüyoruz.
Şimdi Hasvel ile ilgili olarak ben de birkaç şey söylemek istiyorum açıkçası. Burada mikro işlemci tarafında, çekirdek tarafında 22 nanometre ile devam edecek Intel. Sonraki tik aşaması olarak da 14 nanometreye geçiş bekleniyor. Yani artık daha rafine bir tasarım var. Hyper threading, ring bağlantısı ve turbo boost gibi özellikler yeni jenerasyonda da devam edecek açıkçası. Ancak daha verimli çalışacak. Örneğin turbo ile daha yüksek frekanslara çıkılması söz konusu olacak. En nihayetinde genel performans artışı olarak buradaki beklentiler ya da duyumlar %15 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak asıl beklenti Cemal'in de söylediği gibi grafik tarafında neredeyse her alanda iki kata yakın ya da iki katın üzerinde performans farkı oluşması bekleniyor grafik tarafında. Bunun için hem execution unit dediğimiz uygulama birimlerinin sayısı artacak. Uygulama birimlerinin sayısı artarken çalışma verimliliği de geliştirilmiş durumda. Aynı zamanda medya tarafında ciddi yenilikler var. Örneğin Haswell mimarisiyle birlikte grafik işlemciler donanımsal görüntü sabitleme, image stabilization yapabiliyor hale gelecekler. Yani artık cep telefonunuza çektiğiniz herhangi bir görüntüyü Haswell tabanlı 4. nesil Core işlemciye ait bir bilgisayarda çok daha net, akıcı bir hale getirmeniz söz konusu olabilecek. Güç tüketiminde büyük avantajlar olacak. Cemal'in de belirttiği gibi benzer performans seviyesinde, hatta daha iyi performans seviyesinde yarıya yakın güç tüketimi düşürülmüş olacak. Performans olarak şunu söyleyebilirim. Burada bir Skyrim demosu yapıldı. Şu an AU bir iç tabanlı en hızlı grafik birimi olan HD 4000 ile oynattığı 1366x768 pikselde ve orta kalite ayarlarında oynatabildiği Skyrim'i Haswell tabanlı GT3 diyebileceğimiz yeni grafik birimi Full HD çözünürlükte ve en yüksek kalite ayarlarında oynatabiliyordu. Bu herhalde entegre grafik performans açısından Intel'in geldiği noktayı da bizler için gösteren bir unsur olarak ya da ipucu olarak değerlendirilebilir. Evet Cemal'cim, bunları bir tarafa bırakırsak eğer, bu sene IDF 15. yılını kutluyor. Benim ikinci IDF'im, herhalde senin de ikinci IDF'in oldu. Evet. Ve ilkinde de biz seninle beraber katılmıştık.
Evet, bir tesadüf olarak yine ikinci IDF'imize ikimiz beraber geldik. Bu sene 15. yılı IDF'in. IDF Intel açısından önemli bir konferans aslında. Burada hem uygulama geliştiriciler, aslında adı Intel Uygulama Geliştiriciler Forumu. Ama uygulama geliştiriciler dışında burada çok önemli yeni teknolojiler de tanıtıldığı için Intel çalışanları ve onlardan daha önemli basının da yoğun ilgisi olduğu görülüyor. Ve bu yüzden Intel buraya her sene önde gelen yenilikleri, insanların hayatını kolaylaştırabileceğini düşündüğümüz yenilikleri canlı olarak görebilme ve bu konuda Intel'in tepe yöneticilerinin bizlere kendi vizyonlarını aktarabildiği bir toplantı olarak görüyoruz.
Evet, IDF bu sene 15. yılını kutluyor burada. Dünyanın pek çok yerinden gazeteciler, analistler, sektör uzmanları ve Intel çalışanları bir kez daha toplanmış durumda. Her sene olduğu gibi San Francisco'daki Moscone konferans merkezinde yapıldı bu etkinlik. Bizim IDF ile ilgili videolarımız devam edecek. Şimdi hoşça kalın, kendinize iyi bakın.